Şimdi vakit geldi gene Allah'ın sözüne. Kulak verelim. Umarım sadece pazar günleri değil, hafta arası da biraz karıştırıyorsunuz İncil'i. Değil mi? Bizim işimiz budur. Yani kendi kendimizi beslemeyi öğrenelim. Değil sadece birisi bizi beslesin. Allah'ın sözü bize direkt ne konursun evlerde. Tamam. Bugün İsa Mesih'i size tanıtmak istiyorum. Diyeceksiniz biz onu tanıyoruz. Ama acaba nasıl? İnsanlar İsa'yı nasıl tanıyorlar? Ya beşikteki bebek gibi, ya haçtaki ölü beden gibi. Daha fazla böyle. İmansızlar İsa dediğin zaman düşünüyorlar hani Noel gününde küçücük bir bebek beşikte. Güçsüz, kuvvetsiz. Ya da diyecekler işte haçtaki bedeni, değil mi? O da gene kuvvetsiz, güçsüz bir kişi. İmanlılar dersen onu nasıl tanıyorlar? Belki daha fazla tanıyor İsa'yı böyle ekmekleri çoğaltan bir mucize yapan bir kişi. Ya da biz tanıyoruz onu günahlarımızı tekrar ve tekrar ve tekrar bağışlatan bir kişi. Her bir durumda İsa'yı tanıyoruz sanki hani zayıf bir kişi. Sanki yani biz onu idare edeceğiz. Biz onu istediğimiz yere getireceğiz. Bunların hepsi doğrudur bir parça. Ama bugün İsa'yı bambaşka tanımak istiyoruz. İsa'yı hepimizden daha iyi tanıyan biri vardı. O da apostol elçi Yuhanna. O İsa'nın sevdiği öğrencisiydi. Sofralarda oturdu, onun kucağında yatan birisiydi diyor. Değil mi? Onlar böyle yemek yerken uzanırdılar. Ve işte onun yanında yatan, onun yanında uzanan kişi Yuhanna'ydı diyor. İsa'yı en iyi tanıyan kişi oydu. İsa'nın değişik böyle çevreleri vardı. İnsanlar ona değişik derecede yakın olabilirdi. Vardı bir 120 kişi, görüyoruz yani Pentekost gününde 120 kişi toplandıydı. Vardı bir 70 kişi, İsa onları yolladı. Vardı bir 12 apostol, 12 öğrenci biliyorsunuz. Ve bir de 3 kişi vardı, Yakup, Yuhanna ve Petrus. En yakın onlarıydı ama bunların en yakını kimiydi? Yuhanna. Evet. Hatta birinci mektubunda Yuhanna şöyle yazıyor bir. En baştan beri var idi. Biz onu işittik. Kendi gözlerimizle onu gördük. Ona baktık ve ellerimizle onu eledik. Hani yaşam sözünden için size konuşuyorum. Demek istiyor ki ben o kadar yakın idim İsa'ya. Gece gündüz onunla beraberdik. Dokundum, elledim. Demek İsa'yı daha iyi tanıyan bir kişi yok. İsa nedir? İsa kimdir? İsa nasıldır diye anlamak istersek Yuhanna'ya bakalım. Ama o bile İsa'yı tanıyamadı. İncil'in son kitapçığında, açıklama ya da vahiy, esinleme kitabında, birinci bölümde Yuhanna İsa ile bir daha karşılaşıyor. İsa 33 senesinde ölüp dirildiyse, bu kitapçık 60 sene sonra yazdı. Kocaman bir zaman geçti. 60 sene sonra Yuhanna İsa'yı bir daha görüyor. Ve öyle bir görünüm, öyle bir biçimde İsa'yı görüyor ki, kendisi tanıyamadı. Nasıl olabilir? En yakın olan kişi, en yakın olan apostol İsa'yı tanımasın. İşte demek İsa'da büyük bir değişiklik oldu. İsa artık bambaşka bir biçimde. Ve onu bugün görmek istiyoruz. Bugünlerde bu krizalı, viruslu günlerde çok kişi düşünmeye başlıyor. Acaba dünyanın sonu nasıl olacak? Benim sonum ne olacak? Ben ne durumdayım? Allahsız olan kişiler birdenbire Allah'ı keşfetmeye başlıyorlar. Anlıyorlar ki ben bir şey yapmalıyım. Böyle devam edemem. Ve onun sırasında birçok kişi bu kitapçığı da okumaya başlıyorlar. Açıklama, esinleme kitabı. Merak ediyorlar. O da dünyanın sonu hakkında çok şeyler yazıyor. Ve belki sen de öyle klipler, öyle videolar, öyle vaazlar işitmişsin, görmüşsün. Ve belki sende de öyle bir merak var. Ve onun için şimdi biraz bugün bunun birinci bölümüne bir göz atmak istiyoruz. Acaba bundan ne öğreneceğiz? Birinci ayeti daha baktığımızda bunu şimdi okumak istiyorum. Şöyle diyor. Bu İsa Mesih'in bir açıklamasıdır. Onu Allah ona verdi. Kendi hizmetçilerine göstersin tezlerde neler olacak diye. Bu açıklamayı bildirmek için kendi meleğini hizmetçisi olan Yuhanna'ya gönderdi. Evet. Bu diyor İsa Mesih'in bir açıklanmasıdır. Bu kitapçıkta ne anlatılıyor? Ne açıklanıyor? İsa'nın açıklanması bu iki türlü. Bunu anlayabiliriz. Bir tarafça hem İsa bize gelecek zamanı hakkında bazı bilgiler veriyor. Biz bunu çok merak ediyoruz değil mi? İşte bu Antikrist kimdir? Ne zaman çıkacak? 666 ne demek? Armagedon Savaşı ne zaman olacak? Böyle şeyler çok popülerdir bu anda. Ve çok kişi buna bakıyor. Ama bu en başta diyor İsa Mesih'in bir açıklanması. Ve bu da açıklanan en birinci yerde İsa'nın kendisidir. Bunu anlayalım. Açıklanan İsa'nın kendisidir. Çünkü Yuhanna bile İsa'yı tanıyamadı. Yuhanna bile İsa nasıldır, kimdir bile bu durumda, bugünkü durumda o bilmezdi. Açıklanan İsa'nın kendisidir. Ve bu kitabın adı Grekçe'de Apokalipsis. Belki duydunuz bunu. Apokalipsis. Kalipso demek bir örtü, çarşaf. Ve apo demek çekmek, hani uzaklaştırmak. Apokalipsis demek örtüyü çekmek. Bir örtü çektiğin zaman altında ne var? Açıklanıyor. Görüyorsun. Demek gizli olan, kapalı olan şey açıklanıyor. Onun için açıklama dedi ki. Ve bu apokalipsis, bu örtüyü çekmek nedir? Bu örtü göktür. Dakikada İsa'yı örten bu göktür. Biz onu yukarı baktığımız zaman bir şey göremiyoruz. Bir şey örtüyor onu. İsa gök tarafından örtülüyor. Apostolların İşleri 3:21 diyor ki, ve o vakite kadar gök lazım İsa'yı tutsun. Petrus bunu işte Pentekost günden sonra apaçık söyledi ki, gök lazım İsa'yı tutsun. O yüzden İsa'yı göremiyoruz. Nasıldır şu anda? Anladık, gördük İsa gökü bindi ama nasıl? Ondan sonra ne oldu? Onu sanki bilmiyoruz. Gök onu kapalı tutuyor ve bir gün bu gök çekilecek. Allah bu gökü bir perde gibi çekecek ve ondan sonra her şeyin bir dana çıkacak. Her şey apaçık olacak. Evet, şimdiye kadar o kendi bütün şanıyla dünyada kendi kendine göstermedi. Dünya onu daha da tanımıyor. Daha da eskisi gibi tanıyor. Beşikteki bebek, haçtaki ölü beden. Daha da İsa'yı öyle tanıyoruz. Ama kim bu kitapçığı okursa İsa'yı tanıyacak. O sormayacak, benim başıma ne gelecek? Hayır, bu İsa'nın bir açıklanmasıdır. Bu kitapçıkta okunan, bu kitapçıkta açıklanan İsa'nın kendisidir. Biz onun açıklanmasını dört gözle bekliyoruz. Sende öyle bir istek var mı? Bugünlerde bu panika içinde çok kişi soruyor, benim başıma ne gelecek? Ama bu kitap en başta bu temalı için yazılmadı. Değilsen başına ne gelecek? Ama İsa kimdir? İsa'nın başına ne gelecek? İşte soru budur. Ne zaman herkes İsa'nın önüne diz çökecek? Ne zaman herkes ona Rab diyecek? Açıklanan budur. Sende öyle bir istek var mı? Yani senin gözlerin daha fazla nereye bakıyor? Benim başıma ne gelecek diye mi? Yoksa herkes İsa Rab ve Efendi olarak tanıyacak mı? Evet. Sen belki açıklama, hani bu vahiy kitabını okumaya ve anlamaya hevesleniyorsun. Neden? Motivasyonun nedir? İşte İsa'nın gelişini özledin mi ki? Onun açıklanmasını, onun apokalipsisini sen özlüyor musun ki? Bak bu kitapta İsa'nın son sözü nedir? Başına baktık, şimdi en sonuna bakıyoruz. Açıklama 22:20. Şöyle diyor, bu meselelere şahitlik yapan kişi, evet ben tezlerde geleceğim diyor. Amin. Gel Rab İsa. Görüyor musunuz? Hani İsa Mesih burada diyor ki, ben tezlerde geleceğim. Ve kilise cevap veriyor. Evet, amin. Tez gel Rab İsa. Maranata. Rab tez gel. Bekleyemiyorum. Senin gelişinden başka konu kalmadı benim için. Onu özlüyorum. Dört gözle. Onu demeye hazır mısın? Sen bunu söylüyor musun? Ancak öyle düşünen, öyle hisseden kişiler bu kitapçı iyice anlayacaklar. Daha doğrusu ben bu hayata, hani bu söze pek alışık değilim. Tez gel Rab İsa. Hemen gel. Ben azıcık daha yaşamak istiyorum. Ben istiyorum azıcık daha bu yeryüzünde gezeyim. Bazı işleri yapayım. Ama gerçekten ne kadar da imanla büyüsek o derece geliyoruz. Tez gel Rab İsa. Açıklanan sensin. İstiyorum sen açıklanasan. İşte bu duruma gelmek istiyoruz. Bütün bağlarımı ben daha koparmadım. Ruhsal dünya henüz o kadar benim için yakın değildir. Ama işte yaşlandıkça, ilerledikçe bu derece geliyoruz. Sonra bu kitapçık kimin için yazıldı? Kimin içindir? O da yazdı ki İsa Mesih bunu hizmetçisine Yuhanna'ya verdi ki kendi hizmetçilerine göstersin tezlerde ne olacak. İki defa soruyor. Kime? Hizmetçi. Bu kitap yazıldı Yuhanna, o bir hizmetçiydi, İsa'nın hizmetçisi ve o gene öbür hizmetçilere bu kitabı yollasın. Başka mektuplara baktığımızda daha fazla başka bir söz kullanıyoruz imanlı için. Kutsallar. Pavlus hep öyle diyor. Efes'teki kutsallara, Korint'teki kutsallara. Ama kutsal sözü bu da geçmiyor. Her bir imanlı bir hizmetçi olarak tanıtılıyor. Rabbin bir işçisidir. Rab seni kurtarmadı sadece kurtulasın diye. Anladın mı? O seni kurtardı bir işçi olsun olasın diye. Bir işçi olasın diye. Öyle olsaydı öbür türlü sen daha vaftiz olduğunda direkt Rab'ın yanına git. Express. Daha iyi olacaktı. Çekmeyelim. Hayır. Rab bekliyor. Bıraktı seni bu yeryüzünde bir amaçla. Senin işin var. Sen bir hizmetçisin. Bunu kabul ediyor musun? Bunu kabul ediyor musun? Kendin için. Evet Rab, benim işim nedir? Ne yapmalıyım bu yeryüzünde? Ne bekliyorsun benden diye dua ediyor musun? Evet, onun için seni bu yeryüzünde bırakıyor. Ve ancak kim Rab için işlerse, ancak o kişi bu kitabı açıklamayı anlayacak. Ancak kim Rab için işlerse, kim kendini düşünmezse, ancak o bilecek ne için söz oluyor burada. Bir kişi sadece kendini düşünürse bu kitaptan bir şey anlamayacak. Evet, Rab'in şanı, onun kral olması. Ancak kim o konuya merak ederse bu sembolik sözleri doğru anlayacak. Sen bir işçisin ve firmanın kazancı senin birinci prioritetin olmalı. Öyle değil mi? Sen bir firmada çalıştığın zaman bu firma lazım iyi işlesin de aylık alsın. Aynı biçimde İsa seni kendi firmasında çalıştırmak isterse sen en birinci yere onu koy. Yoksa aylık yok sana. Evet. Ve şimdi üçüncü durumda bakıyoruz Yuhanna'yı aslında neyi gördü. Yuhanna neyi gördü de anlatıyor burada. Birinci bölümden okuyoruz. Ayet 12'den aşağı. Ve arkama döndüm. Bakayım benimle konuşan o ses kimin imiş? Bir ses duydu. Ve çok panike düştü. Çok büyük bir ses. Ve Yuhanna arkasına bakıyor. Bakalım kimdir o? Dönünce 7 tane altın mumluk gördüm. Ve bu 7 mumluğun ortasında insan oğluna benzeyen biri duruyordu. Onun robası ayaklarına kadar uzanırdı. Onun göğsü de altın bir kuşaktan kuşanmış idi. Onun kafası ve saçları beyaz idi. Yapağı gibi bembeyaz idi. Onun gözleri yanan ateş gibiydi. Onun ayakları bakır gibi fırında kor haline gelmiş bakır gibiydi. Onun sesi harıl harıl akan sulara benziyordu. Onun sağ elinde 7 yıldız vardı. Onun ağzından keskin bir iki ağızlı kılıç uzanırdı. Onun yüzü bütün kuvvetiyle parlayan güneşiydi. Onu görünce ölü gibi onun ayaklarının dibine düştüm. O da sağ elini üzerime koydu ve bana dedi, korkma, birinci ve sonuncu benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama bak sonsuzlara kadar yaşıyorum. Ölümün anahtarı, ölüler devletinin anahtarı bendedir. İşte ne kadar büyük bir videnye görüyor, ne kadar büyük bir görüm görüyor Yuhanna burada. Ve tek tek buna bakmak istiyoruz. Yuhanna İsa'yı nasıl gördü? Nasıl bir kişi olarak, nasıl bir varlık olarak gördü? Evet. En başta diyor ki, insan oğluna benzeyen birini gördüm. Dönünce diyor, 7 tane altın mumluk gördüm. Ve bu 7 mumluğun ortasında insan oğluna benzeyen biri duruyordu. Demek demedi insan, insan oğluna benzeyen biri. Yani insandır ama çok farklı bir biçimde. Demek bu kişi mutlaka bir insandır ama nasıl bir insan? Onun özelliklerini inceledik mi anlayacağız ki o sadece insan değil ama Allah'ın sıfatlarını taşıyor. Allah'ın özelliklerini taşıyor. İnsanoğlu sözü İsa'nın kendisi için en çok kullandığı bir laf idi. İsa hiçbir zaman ben demedim, insanoğlu beni yapacağım demedi. İnsanoğlu yapacak mesela hep öyle konuşuyordu. En sık kullandığı laf bu. Ve en sonunda ona dava yaptıkları zaman hani Sidyan hakemin önüne çıktığı zaman o soruyor. Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin? Yaşayan Allah'ın adına sana yemin ettiriyorum. Söyle bize Mesih sen misin, Allah'ın oğlu sen misin? Ve İsa ona dedi, sen kendin söyledin. Gene de size söylüyorum. Bundan sonra insan oğlunu göreceğiniz. Nasıl en kuvvetli olanın sağında oturacak ve nasıl gökten bulutların üstünde gelecek. Evet, İsa kendisi için diyor ki, ben bu insan oğluyum. Ben Allah'ın sağında olacağım. Ben bulutlarla döneceğim. Bunun üzerinde Allah evinin güdücüsü rubalarını yırttı. Ve dedi ki adam Allah'a küfür etti. Artık ne ihtiyacımız kaldı şahitlere. Siz kendiniz işittiniz nasıl Allah'a küfür etti. İnsanoğlu demek Allah'a küfür etmek demektir. İnsanoğlu o kadar yüce, o kadar büyük bir at. İşte bu anlama geliyor. İnsanoğlu sözü alçalmak meselesini göstermiyor. Tam tersi yükselmek, yücelmek meselesini gösteriyor. Çünkü eski peygamberlerden Daniel öyle bir görümde bunu anlattırdı. Ona görüyoruz nasıl yeryüzünden Allah'ın katına bir insan biniyor ve o ona en fazla güç ve şanlılık veriyor. Yani o söz İsa'nın yüceliğini gösteriyor, değil alçalmasını. Ve şimdi İsa'yı görüyor Yuhanna nasıl? Bakın onun robası diyor ayaklarına kadar uzanırdı. Onun göğsü de altın bir kuşakla kuşanmışydı. Bu robalar beyaz bir kaftan, altından bir kuşak. Bu rubalar Allah evinin görevlisi gösteriyor. Ofisyal rubaları buydu. Eskiden tapınakta Allah evinde görev yapan kişiler öyle giyiniyordu. Biliyorsunuz eski antlaşmada İsa'dan önceki sistem nasılydı? Yeruşalim'de büyük bir tapınak vardı. Ve onun içinde belli başlı bir hizmet vardı. Ve oradaki hizmetçiler, Allah görevlileri, onlar ancak kutsal adamlar sayılıyordu. Ve bunlar öyle giyiniyordu. Uzun beyaz kaftanlarla. İşte bu Allah görevlisi olarak karşımıza çıkıyor. İsa Mesih o da bir Allah görevlisi gibi gösteriliyor. Ve bunların işi nedir? Bir Allah görevlisi o da ne yapardı eskiden? En başta Allah'a kurban sunardı. En büyük görevi buydu. Kurban. Eski antlaşmada öyle. Ancak bir Allah görevlisi senin hayvanını kabul ettiği zaman bu kurban geçerli sayılıyordu. Biz lazım düşünmeyelim bugünkü kurbanlar, Müslümanlık kurbanları öyle değil. Bunlar putperest. Ama eski antlaşmada öyleydi. Hayvanı alan sensin ama senin kesmeye hakkın yok. Sen getiriyorsun onu tapınağa, Allah evine ve oradaki görevli bu işi yapıyor. Evet ve İsa Mesih bize gösteriyor bu da bu asıl Allah görevlisi bu kahin kendisidir. Kurban nerede? Kurbanlar nerede? Kendi kendini göstermiyor. Beşinci bölümde bu kitapta imanlılar görüyoruz nasıl imanlılar Rab için öldürülüyor. Rab için kafası kesilen kişiler var. Rab için kurşunla dizilen kişiler var. Rab için yani açlıktan ölen kişiler var. İmanlılar. Ve biz bunları görüyoruz kurban yerinin altında toplanmış bulunuyorlar. Ve bağırıyorlar ey Rab. Ne zamana kadar bizim kanımızın intikamını almayacaksın? Ve işte onların ölümü boş bir rastlantı değil. Sanki Allah bakamamış onlara. Hayır. Ama bunların ölümü Rab'be makbul bir kurban olarak gösteriliyor. Zor bir şey ha? Bunu düşünmek istemiyoruz. Öyle değil mi? Biz rahatlığımıza bakıyoruz. Ama Rab diyor ki nasıl eskiden kurbanlar vardı, bugünlerde de gene kurbanlar vardır. İşte İsa'nın beyaz robası bunu gösteriyor. Ve Allah görevlisinin başka bir işi vardı. O tütsü yakmak. Buhurdan vardı böyle. Buhur çanağı vardı. İçinde böyle tütsü günlük denilen bir şey var. Ve onu yakıyordu. Büyük duman bulutları çıkardı. İşte bugünlerde onu Ortodoks kiliselerde hala yapıyorlar. Papazlar onu yapıyor bugüne kadar. Bu eski antlaşmadan gelme bir şey. Ve bu Allah görevlisi onu yapardı tapınakta. Evet, onun aslası eski antlaşmadır. Ve aynı onun gibi İsa bugünlerde de bu görevi yapıyor. İsa'cı kurban meselesi, bir de orada tütsü, dua meselesi. Bu günlük tütsü, bu duman çıkınca bu duanın bir sembolüdür. Ve aynı biçimde 8. bölümde görüyoruz nasıl İsa imanlıların dualarını alıp onlara çok sayıda duman ekliyor, katıyor. Duaların yanında duman da yükseliyor. Biz de dua ettiğimiz zaman İsa bu dualarımızı babasının önüne getiriyor. İşte bu görevi yapıyor şu anda. İsa Mesih'in işi budur. Neden? Neden bunu yapıyor? Allah bizim dualarımızı anlamıyor mu? Bizim dilimizi mi bilmiyor? O da mı problem? Tabii ki öyle değil. Ama İsa kendi okeysini veriyor sanki. Kendi damgasını vuruyor. Kendi razılığını koyuyor bu da. İşte ben bunlar için öldüm. Ben onların dualarını okey diyorum. O yüzden İsa'nın adında dua ediyoruz. Boş bir şey değil bu İsa'nın adına derken. Çünkü o kendi işini katıyor. Devam ediyoruz. Yuhanna nasıl bir kişi gördü? Önce gördük büyük beyaz robalarla. Şimdi diyor, onun kafası ve saçları beyaz idi. Yapağı gibi bembeyaz idi. Şimdi Yuhanna bu kişinin kafasına bakıyor ve saçlarını görüyor. Saçları, kafası yani bütün parlak bir kişi. Bu da Allah'ın sıfatlarından biridir. Daniel 7'de şöyle yazıyor. Giysileri kar gibi beyaz idi. Başındaki saçlar yün gibi apak idi. Bu da saygınlık ve hikmet gösteriyor. Nasıl aksakal diyoruz, beyaz sakal, öyle değil mi? Aksakal oldu mu demek bir kişi çok yaşlı. Artık hiç renk kalmamış, hiç boya kalmamış onun saçlarında, sakalında. Ona diyoruz aksakal. Aksakal demek çok böyle saygın bir kişi. Hürmeti edeceksin o kişiye ve onu sesleyeceksin. Çünkü o çok uzun yaşamış, onda çok hikmet var, onun bilgisi çok. Evet, öyle bir kişiye güvenebilirsin. Bütün bilgi, anlayış, hikmet var onda. Ve İsa Mesih öyle biridir. İsa Mesih daha dünyaya gelmezden önce Yeşaya 11'de şöyle görüyoruz. İsa'nın kütüğünden, Davud'un babasından yani, yeni bir filiz çıkacak. Kökünden bir fidan meydana gelecek, meyve verecek. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Bu İsa için konuşuyor daha İsa gelmeden 700 sene önce. Evet, İsa şu anda o durumdadır. O çok bilgilidir. O çok hikmetlidir. Her şeyi yöneten odur. Ve o kilisesinde hükmediyor. Onun krallığı orasıdır. Ve o bütün bilgiye sahiptir. O yaşadı, o yoldan geçti ve artık tecrübesi var. O bizim yolumuzdan daha önce geçti ve artık biz ona güvenebiliriz. Ona danışabiliriz. Sen benim yolumu teptin. İleride ne var? Anlat bana. Bilgi ver. İbraniler 6:20 diyor ki bizim önümüzden koşan İsa'dır. Ve o Melkizedek'in sırasından bir baş görevli kılındı ve oraya girdi. Birçok konuda kafamız işlemiyor. Öyle değil mi? Birçok konuda bilgimiz yok. Hikmet lazım. Hikmet lazım. Nerede yaşayalım? Hikmet lazım. Kiminle evleneyim? Hikmet lazım. Hangi işe dalayım? Ve birçok konuda biz hikmete, anlayışa muhtacız. Neden bulacağız bunu? İşte burada İsa Mesih'ten. Süleyman Özdeyişlerinde 16:25 şöyle diyor. Öyle bir yol var ki insana düz gibi görünüyor ama sonu ölümdür. Bak, öyle bir yol var ki insana düz görünüyor, iyi görünüyor ama en sonda ölüm var. En sonda beterlik var. Yani zarar görmek var. Biz öyleyiz. Bize çakıldan fazla akıl lazım. Öyle değil mi? Yani her ay sana 5 bin lira aylık versem ama sende akıl yoksa o da yetmez. Ama akıl varsa 500 lirayla idare edebilirsin kendi kendine. İşte bize gerçekten hikmet lazım. Ama bu hikmet nereden geliyor? Kimi danışacaksın? İsa Mesih'e diyor. İşte İsa Mesih'e danış. O sana bu bilgiyi verecek. O sana bu hikmeti verecek. Onun için gösteriyor onun sakalları, saçları bembeyaz. İkinci bir şey, devam ediyoruz. Onun gözleri diyor yanan ateş gibiydi. Onun gözleri yanan ateş gibiydi. İsa hakim olarak, sedye olarak insanları yargılayacak. Ama doğru karar vermesi için bilgi lazım. Yani bir davada gereken bilgi yoksa nasıl karar verirsin ki? İşte o durumda İsa'nın gözleri gösteriyor. Onlar her şeyi görüyor. Ateşteler. Nasıl bir ateş her bir şeyi yakıyor, her bir şeyin içine giriyor. Aynı biçimde o gözler de her şeyin içine giriyordu. Bunu görüyoruz İsa Mesih'in hayatında. Onda öyle bir bilgi vardı, her şeyi görüyordu bir anda. Mesela Yuhanna 4'te kuyudaki kadın, Samiriye'deki kuyunun kadının konuşmasında İsa bir kadınla o da muhabbet yapıyor, konuşuyor. Ve en sonunda diyor ki kocanı getir buraya. Karı diyor ki kocam yok. Evet kocan yok diyor. Çok doğru söyledin ama çünkü 5 kocaya vardın. Ve dakikada kiminle yaşıyorsun o senin kocan değil. Nasıl bir laf bu? Demek İsa'nın gözlerinin önünde saklı bir şey yok. O kadınla hiç konuşmadı. Sefte karşılaşıyor. Ve onu, o kadın hakkında bir araştırma falan yapmadı. Ama o bilgi vardı onda. Her şey açık. Kadın bu sefer rahatsız oldu. Değil mi? Böyle laf yaptı ya. Sen şimdi kiminle yaşıyorsun o senin kocan değil. Kadın rahatsız oldu. Demesi ben kimi çattım burada? Efendim, görüyorum. Sen bir peygambersin. Bu sefer hemen konuyu saptırmaya çalıştı. Çünkü İsa'nın bu yanan gözleri sanki ona çok yakın olmaya başladı. Her şeyi görüyor. Benim saklı bir tarafım yok. Bu sefer hemen konuyu dine çevirdi. Religia. Ve biz böyle yapıyoruz değil mi? İsa bize fazla yaklaştı mı temayı dine çeviriyoruz. Religia. O da öyle. Nerede lazım tapalım? Bu Balkan'da mı yoksa Yeruşalim'de mi? O zaman çok tartışılan bir konuydu. Ve İsa'nın gözleri öyle. Bütün bahanelerimizi, bütün yalanlarımızı meydana çıkarıyor. Ne sanıyorsun? Onun önünde saklanacaksın mı? Ve aynı sözü İsa bir daha söylüyor. Açıklama aynı kitapta 2.19'da. Ve o da bunu söylüyor Tiatira kasabasındaki imanlılara. Biz ona var baktığımız. Ve o da o Tiatira toplantısında ne var idi? Zina vardı. Bir kadın kendine peygamber getirdi. Ve hem erkeklerin zina yapardı o topluluk içinde. Hem de bu zina yani putperestliğin bir simboludur. İkisi aynı anda. Ama bunu Alakan da yapıyordu. Hep de daha yüksek bir standartta. Sahte bir peygamber kadın. Ve İsa diyor. Gözleri alev alev yanan şöyle diyor. İsa Tiatira kasabası hatırlattırıyor. Benim gözlerim alev alev yanıyor. Ben her şeyi görüyorum. Siz belki saklı yapıyorsunuz. Bir oda içinde kimse görmeyecek diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Ben her şeyi görüyorum. Evet İsa öyle her şeyi görüyor. Yuhanna 1. bölümde ne zaman ilk öğrencilerini çağırıyor. Nathanael adında bir kişi var. Ve İsa onu getirttiriyor kendine. Ve şöyle bir laf yapıyor. Sen incir altında otururken ben seni gördüm. Gene uzaktan bir şey gördü. Nathanael, ey muallim sen Allah'ın oğlusun. Sen İsrail'in kralısın. Öyle bir cevap veriyor. Çünkü İsa'nın bu hani yanan gözleri onu görmüş daha uzaktan. Sen bunlardan daha büyük şeyler göreceksin diyor. Size çok doğru bir şey söyleyeyim. Siz göreceğiniz gök nasıl açık duracak ve nasıl Allah'ın melekleri insanoğlunun üstüne yukarı çıkıp inecekler. Demek ne demek istiyor İsa burada? Hani siz öyle şeyler göreceksiniz, bu gözlerin bir parçası sizde de olacak. Değil beden şeyleri ama ruhsal gözleri vereceğim size. Sizin ruhsal gözlerinizde görecekler. Devam ediyoruz. Yuhanna nasıl bu kişiyi anlatıyor? Bu sefer gözlerinden en aşağı ayaklarına iniyor. Onun ayakları diyor bakır gibi, fırında kor haline gelmiş bakır gibi. Bakır ısıtırıyorsun. Oluyor işte 500-600 bin derece en sonda başlıyor böyle kor haline gelmeye. Sanki yanıyor. Ve insanın ayakları öyle. Niçin bunu anlatıyor? Ve gene Tiatira'daki topluluğa konuşmaya devam ediyor. Sadece alev alev yanan gözlerim yok. Aynı zamanda ateşli ayaklarım var. İsa bu sözü gene Tiatira kasabasına hatırlatıyor. İsa'nın ayak bastığı yerlerde yangın oluyor. Her şey eriyor. Bir şey kalmıyor. Ayakları buna gösteriyor. Ateşli. Evet. Neden geliyor bu? Bir savaştan sonra eskiden savaşı kaybeden general yere yatıyordu. Ve bu savaşı yenen general öbürünün ensesine kendi ayağını koyardı. Bir sembol olarak. Ayağını koydu onun ensesine. Demesi ne zaman ben istersem ezeceğim seni. Sen benim komandanın altındasın. Seni her an öldürüp yok edebilirim. Öyle bir güç var bende. Ve İsa diyor bu kol haline gelmiş ayaklar bunu gösteriyor. O ayaklarıyla bütün düşmanlarını ezip yok edecek. Bütün düşmanlarını yok edecek. Bugün kaç kişi İsa'ya düşman kesilirse, kaç tane büyük devlet adamları, kaç tane büyük bilim adamları, kaç tane büyük ünlü kişiler İsa'ya karşı gelirse, İsa diyor ki benim ayaklarıma bakın. Ben nereye gelirsem o da hiçbir şey duramıyor. Daha iyi olacak İsa'yı kendimizi düşman yapmayalım. Daha şimdiden. Ve tabii ki bu imanlar için de bir ders. İsa'yı iman ediyor musun? Öyle kalsın. Onu düşman etme kendine. Sonra Yuhanna devam ediyor. Onun sesini geçiyor. Onun sesi harıl harıl akan sulara benzerdi. Onun sesi o kadar hızlı diyor. Hani harıl harıl akan bir suya benziyordu. Nasıl bu su? Şelale diyoruz. Vodopad Bulgarca. Şelale. Değil mi? Yüksek bir yerden sular düşüyor. O kadar büyük bir gürültü yapıyor. Ne? Zor konuşuyorsun orada. Öyle değil mi? Öyle bir ses başka sesler kalmıyor. Bu şeylerin, bu vodopadın sesi bütün başka sesleri bastırıyor. Sadece o ses kalıyor. Hem de değil sadece kısa bir bağırmak, durma dakika devam eden bir ses, bir nara, bir gürültü. Evet, ve eski antlaşmada Allah'ın sesi öyle tanıtılıyordu. Mezmur 93.4'te mesela şöyle okuyoruz. Mezmur 93.4. Yücelerdeki Rab engin sularını gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. Allah'ın sesi denizin sesiyle karşılaştırılıyor. Denizin sesinden daha hızlı çıkıyor. Rabbin düşmanları oradan buradan çok nara yapıyorlar, değil mi? Her tarafta bunu görüyoruz. Sanki Allah'ın düşmanları çok ses çıkarıyor. Hayır, Allah yoktur diyenler var. İsa hiç yaşamadı. Kutsal kitabı güvenemeyiz. Allah baba iyidir, herkes kurtulacak. İsa haça girilmedi. Papazlar İncil'i değiştirdiler ve hep böyle sesler çıkıyor. Gece gündüz etrafımızda öyle bir nara var. Sesler çok. Ve hep öyle devam ediyorlar. Durmuyorlar. Arkası kesilmiyor. Ve İsa geldiği zaman diyecek stop. Yeter artık. Susun. Şimdi ben konuşacağım. Habakuk 2:20 şöyle diyor. Oysa Rab kutsal tapınağındadır. Sussun bütün dünya onun önünde. Mezmur 46:10. Sakin olun. Bilin ki Tanrı benim. Uluslar arasında yüceleceğim. Yeryüzünde yüceleceğim. Susun artık. Zekeriya 2:13. Ey insanlar, Rab'bin önünde sessiz durun. Rab kutsal konutundan kalkmış geliyor. Demek İsa Mesih'in bu görünüşü eski antlaşmadaki ayetlere dayanıyor. Nasıl eskiden Allah'ın sesi her bir ses bastırırsa İsa'nın sesi şimdi var. Ve o da her bir ses bastırıyor, bastıracak da. Ne kadar önemlidir. Biz de daha şimdiden Rab İsa'nın sesinden başka bütün sesleri bastıralım. Bu önemli. Yok edelim bu sesleri. Çünkü o sesler bizi saptırmak, şaşırtmak ve İsa'dan ayırmak istiyorlar. Bugüne kadar öyle. İsa'nın sesini mi işitmek istiyorsun? O zaman en başta bütün başka sesleri susturacağım. Çok kardeş diyor ki, ben niye İsa'nın sesini duyamıyorum? Sen öbür sesleri kapattın mı? Yok. Özellikle mahallede, değil mi? Kim seviyor yalnız kalmayı? Yapayalnız. Ve yalnız kaldığımız zaman mutlaka bir televizyon, bir radyo, bir şey açık. Sakin. Yok. Evet. Bütün başka sesleri susturacağım. Televizyon en birinci şey. Ona baktığın zaman sakin duramıyorsun. En çok sesini kafa karıştıran budur. Şeytanın enstrümentidir. Sonra komşuların sesi, akrabaların sesi, bütün imansızların sesini, onları sustur. Senin içinde onlar yer almasın. Onları uzaklaştır. Ve en sonunda içindeki sesi de sustur. Duyguların, şüphelerin, kaygıların, sıkıntıların, onlar da konuşuyor bize. Ve biz sakin duramıyoruz. İlk önce bu sesleri kapatmak lazım, susturmak lazım. Ondan sonra İsa Mesih'in sesi meydana çıkacak. Yuhanna devam ediyor. Onun ağzından diyor. Ağızda ne var? Söz değil mi? Onun ağzından keskin, iki ağızlı bir kılıç uzanırdı. Ah, nasıl bir şey bu? Çok böyle ressamlar, hudajnikler denedi bunu çizmeye. İsa'yı böyle çizmeye. Hani saçlar beyaz, tamam, rubalar. Bunu yaparsın ama ağzından kılıç uzansın, bunu beceremediler. Çok çirkin çıkıyor, yani böyle saçma çıkıyor. Nasıl bir şey? Ağzından bir kılıç uzansın. Elbette bu da konuşmuyor böyle metaldan yapılmış bir kılıç ama söz, İsa'nın sözü için konuşuyor değil mi? Bu İsa, kılıç var, savaşa hazırdır. Onun kılıcı var. Demek düşmanlarını yok edecek. Ve bugünlerde böyle düşünmek sanki biraz unutuldu. İsa savaş yapacak. Evet, düşmanlarını yok edecektir. Bu İsa savaşa hazırdır. Ve ama birinci hakikat burada ne çekiyor? Biz burada ne ders alacağız bizim için? Birinci hakikat şu ki kılıç onda, bizde değil. O savaş için onun kılıcı onun elinde. İsa hiçbir zaman demedi, buyur bana bir kılıç onunla savaş yap. Hayır, o kılıç onun ağzında diyor. Ve biz bekliyoruz, o kılıcı kullansın. O ne zaman uygun görürse o kılıcı kullanacak. Bize düşmüyor, kılıcı kullanalım. İsa Mesih inancı hiçbir zaman, yani gerçek İsa Mesih inancı konuşuyorum burada, hiçbir zaman kılıçtan yayılmadı. Müslüman gibi değiliz. Onların inancı hepsi tamamen 100% kılınca dayanıyor. Biz öyle değiliz. Hayır. Bizi karşı kılıcı kullanarak imanı yayıyoruz. Ne zaman İsa öğrencileriyle Samiriye'de yolculuk yaparken bir köye geldiler. Köydekiler gene İsa ve öğrencilerini kabul etmediler. Hemen Yakup ve Yuhanna dediler, Efendimiz istiyor musun biz buyruk verelim de gökten ateş düşsün. Kılıç. Hemen böyle. Ama İsa dönüp onları azarladı. Siz bilmiyorsunuz ki hangi ruhtansınız. Sanki İsa onlara demek istiyor ki içinizde benim ruhum yok, şeytanın ruhu var da böyle konuşuyorsunuz. İnsanların bedenleri öldürmek bu benim ruhumdan değil. Bu size düşmüyor. Ben geldim ve ben anlaşacağım kişilerle. Değil siz. O zamana kadar bekleyeceksiniz. Hiçbir zaman hiç kimseye kılıç çekmeyeceksiniz. İsa gelene kadar Mesih'in kılıcı onun düşmanlarına kesmiyor. İkinci bir hakikat bize kesiyor. İlginç bir şey. İsa Mesih'in kılıcı var ve bugüne kadar, bugün bile o çekmiştir. Ama değil onun düşmanlarına. O kılıç şimdi bize karşı. Ah nasıl? Mata 10, 34. İsa diyor ki, sanmayın ki geldim yeryüzünü barışıklık getireyim. Ah ben gelmedim barışıklık getirmeye. Geldim bir kılıç getirmeye. Gene varmış. Çünkü ben bir adamın babasıyla arasını bozmaya geldim. Ve bir kızın anasıyla arasını bozmaya geldim. Ve bir gelinin kaynanasıyla arasını bozmaya geldim. Ve devam ediyor. Mesih'in kılıcı onun düşmanlarına kesmiyor, kendi insanlarına kesiyor. Nasıl? Mesih'in kılıcı bizi ayırıyor imansız akrabalardan. O bizi ayırıyor, bizi başka bir bondurun altına koymak isteyenlerle. Yeryüzündeki durumumuz budur. İsa Mesih'in kılıcı onun söze dakika bizi ayırıyor başka etkenlerden. Ve İsa dünyanın kralları ile nasıl savaşacak? Çünkü bir gün gelecek gerçekten ve bu kralı savaşacak. Ve şimdi bu kitabı, açıklama kitabını okuyan kişiler çok şu ayete bakıyorlar. 16-16. Ruhlar da dünyanın krallarını bir yere topladılar. Demek bütün ordular, bütün armiler bir yere geliyor. O yerin adı İbranice dilinde Harmagedon'dur. Ve çok kişi buna, nerede bu Harmagedon? Bu savaş nasıl olacak? Demek bütün tanklar, uçaklar, atom bombalar bir tarafta ve İsa Mesih bir tarafta. Nasıl bir savaş olacak? Ve bazıları sanıyor, çok heyecanlı, uzun uzun bir savaş oluyor. Ama öyle yazmıyor. Ve o diyor ki, çünkü Mesih geldiği zaman diyor, hemen gökten ateş düştü, bitti, uzatmıyor. İsa geldiği zaman şeytanla ya da antihristle uzun uzun savaş yapmayacak. Onun kılıcı onun elinde değil ki onunla böyle savaşsın, onun ağzındadır. Ne demek bu? Demek o savaşçı değil, bir hakemdir. Bir sıca gibi geliyor. Siz suçlusunuz diyecek, o kadar. Yok uzun uzun savaşmak. Hayır, bir sözle emir veriyor. İsa küçük bir generaldi ki bu şeytanın ordusuyla savaşsın. Hayır, onlardan 100 kat daha yüksektir ve bir sözle düşmanını yok edecek. 19-15 şöyle diyor. Onun ağzından keskin bir kılıç uzanıyor. Öyle ki onunla milletleri vursun. Onları demir çomakla güdecek ve Allah'ın üzüm çiğnemek yerine üzümler eziyor. Her şeyi güden Allah kızgın öfkesini oraya dökmüştür. Tamam. Ve şimdi son olarak Yuhanna şöyle diyor. Onun yüzü bütün kuvveti ile parlayan güneş gibiydi. Son olarak Yuhanna onun yüzüne bakıyor. Güneşe bakıyor sanki. Bütün kuvveti ile parlayan güneş. Sen bütün kuvveti ile parlayan güneşe bakabilir misin? Böyle bir şey olur mu hiç? Güneşin etkisi iyi mi kötü mü? Güneşin etkisi, efekti iyi mi kötü mü? Bir tarafta güneş hayatın kaynağıdır. Hayat için her şey ona muhtacız değil mi? Her bir konuda güneşe muhtacız. O yüzden Mısırlılar ve birçok halk güneşe tapardılar. Hayat ondan geliyor. Ve onun için biz İsa'nın yüzüne bakmaya kuraj buluyoruz. Ancak ona baka baka enerji bulacağız bu hayat için. Bir çiçeği karanlık odaya kapat, ne olacak? Ölüyor. Biz de öyle. Biz İsa'nın yüzüne bakmadık mı? Ölüyoruz. 2. Korintiler 3.18 ve biz hepimiz sanki bir bakır aynasına bakarak ötürmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle biz gördüğümüz görüntünün haline getiriyor. Ama kim ise düşman ise o korku ve panika olacak, onun yüzüne baksın. Evet, gene aynı kitapta 6.16'da şöyle yazıyor. İnsanlar artık bu derece geldi mi dediler ki, ve Balkanlara ve kayalara dediler, üzerimizi düşün. Saklayıp bizi kral iskemlesinde oturanın bakışından ve kuzunun öfkesinden örtün. Çünkü onların öfkesinin o büyük günü geldi artık ve kim ayakta kalabilir? İşte böyle. Biz onun yüzüne bakıyoruz ama İsa'ya düşman olan kişi ondan kaçıyor. Ve şimdi bakıyoruz son olarak İsa Mesih nerede duruyor? En başta bunu söyledi. O yedi mumluğun ortasında yürüyor. Ve onun sağ elinde yedi tane yıldız vardı. E nasıl bunu anlayacağız? Yedi mumluk, yedi yıldız sanki anlaşılmıyor. İsa beden olarak yedi mumluk böyle kocaman böyle 1.5 metre yüksek mumluklar duruyor. Ve onun bunun etrafında ve içinden geziyor İsa Mesih. Ve aynı zamanda onun elinde yedi tane yıldız var. Anlamıyoruz ama çok şükür Yuhanna bize açıklıyor. İsa bunu açıklıyor. 1.19 diyor ki, benim sağ elimde gördün ya o yedi tane yıldızı, hem de o yedi altın mumluk. Onların saklı anlamını sana anlatırım. O yedi yıldız yedi topluluğun melekleridir. Gördüğün o yedi mumluk gene yedi topluluktur. Yedi kilisedir. Demek aynı anlama geliyor. Bu büyük bir şok. Mumluklar, bu mumlukların ortasında İsa Mesih geziyor. 70 senesinden sonra, belki görmüşsünüz bu yedi kollu mumluk, değil mi? Bugüne kadar var, onun adı İbranice Menora. Bu Yahudiliğin sembolü oldu. Sen git bayraklarda, işte şurada burada, her zaman bu yedi kollu bir mumluk görüyorsun. Çünkü o zaten tapınakta duruyordu ve İsa Mesih'ten 70 sene sonra o başta bütün Yahudilik için bir sembol olmaya. Mumluk Yahudilikti. Ve şimdi İsa diyor ki, hayır, o yedi mumluk yedi kilisedir. Büyük bir şok. Artık Rab Yahudiliğe bakmıyor ama kendi halkı onun evlatlarıdır. İsa Mesih'in imanlılarıdır. Evet, onlar İsrail değil. Asya sarcağındaki Yahudi olmayanlar, o yedi kasabadaki kiliseler, işte onlar. Ve bu kiliseler, Efes, Smyrna, Bergama bilmem ne, onlar sıradan kasabalarıydı. Özel kutsal kasabalar değil. Sanki diyorsun Çırpan, Peştere, Nova Zagora, Haskovo, Tutrakan bilmem ne, öyle kişiler, öyle kasabalar. Ve Rab diyor ki, işte onlar artık mumluk olmuş, onlar Allah'ın halkı olmuş. Allah'ın halkı, asıl ve gerçek Yahudi halkı İsa'nın halkıdır. Öbürlerine şeytanın sinagogu diyor. Evet, ve İsa bir başkahin gibi orada geziyor. Ve başkahin, baş görevlinin, yani görevlilerinin işi buydu. Onlar lazımdı bu mumlukları temizlesinler. Lazımdı yani fitilere baksınlar. Her gün hani yapardılar bunu. Neden? Gece gündüz onlar yanıyordu. Gece gündüz onlar yanıyordu. Ve işte onlara çok bakım lazım, öyle değil mi? Hep bakardılar, yeterince zeytinyağı var mı? Yağ temiz midir? Fitiller yerinde mi? Böyle yanmadı mı bilmem ne. İşte aynı biçimde Mesih şu anda bizim topluluğumuzla da uğraşıyor. Bütün topluluklarla uğraşıyor. Onun amacı nedir? Bu mumluk daha fazla aydınlık versin. Daha çok aydınlık versin. Yani insanlara ışık saçsın. Evet, bu bizim amacımız. İsa Mesih'in amacı bu. Onun için diyor mumlukların ortasında geziyor. Temizliyor toplulukları, daha fazla aydınlık versin. Bizim işimiz bu. Onun için bu mahalledeyiz. Onun için bu mahallede dağda duruyoruz. Onun için Rab bizi daha almadı bu mahalleden. Bu mumluklar yedi kilisedir diyor. Ve o zaman öbür sözü de geçerli. İsa hem kiliselerin arasında hem de kiliseler onun elinde. Yedi yıldız. Yıldızlar İsa'nın elinde. Kiliseler onun koruması altında. İsa kiliseleri koruyor. Kimse diyor onlar elimden kapamayacak. Yok bir güç bu yıldızları İsa'nın elinden kapsın, çalsın. Birçok kişi geleceği için yıldızlara bakıyor, değil mi? Bakıyorlar horoskoplara, işte astrolojiye bakıyorlar. Ama o yıldızlar diyor, horoskop değil mi? Bu boş bir şey. Yıldızlar İsa'nın elinde. O senin geleceğini
kontrol ediyor. Kilisenin de geleceğini kontrol ediyor. Ben eskiden öyle bir kişiydim. Horoskoplara bakıyordum. Çok derin daldım bu meseleye. Geleceği mi, sanki kaderi mi bilmek istiyordum. Ve onun için yıldızlara bakıyordum. Ama çok şükür şimdi gelecek zaman için İsa'ya güveniyorum. Bütün yıldızlar onun elinde. Başka bir yere bakmaya gerek yok. Ben onun elindeyim. Ya sen? Sen de bunu diyebilir misin? Ben İsa'nın elindeyim. Eğer öyleyse o da seni koruyor. Ama bakmıyor sadece seni, konuşmuyor. Konuşuyor bütün kiliseyi. Kilise onun elindedir. Ve Rab aynı biçimde hem Bulgaristan'ın, hem bütün Avrupa'nın, hem bütün dünyanın kiliselerinin arasında geziyor. İşte mumlukları temizliyor. Daha fazla aydınlık versin. Ve şimdi tam dakikada öyle bir zamandayız. Dünya bekliyor bizden cevaplar. İnsanlar bekliyor bizden yani. Bir umut, bir aydınlık bekliyorlar bizden. Anlat bize. Dünyanın sonu nasıl olacak? Sen ona cevap verebilir misin? İşte o biçimde Rab dakikada aramızda çalışıyor. Ve çok imanlı bile panike düşüyorlar. Ne olacak acaba? Halimiz ne olacak? İşsizlik, açlık, baskı. Hani demokrasi gidiyor elden. Çok işi böyle. Şimdi vaksinasyon, immunizasyon, aşılar bilmem ne. Çok panikalar büyük. Çipler, ne olacak bizim halimiz? Her gün duyuyorum kişilerin sağdan soldan. Büyük tema buydu. Ama unutma ki bu yıldızlar İsa Mesih'in elinde. O tutuyor yıldızları elinde. Kiliseleri o ayakta tutuyor ve tutacak da. Ona güvenelim. Rab sizinle olsun.